akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Serdar Aydın, yine Akılda Kalanlar programıyla bu hafta huzurlarınızdayım. Yine toplumumuzun önemli dinamiklerinden, görünmeyen belki manevi dinamiklerinden değerli bir konukla birlikteyim. Sayın Mehmet Doğan hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam. Sayın Mehmet Doğan'ın CV'sini veya hayatını anlatacak olursam 33 dakikaya bunu sığdıramayacağım diye korkuyorum ama ben kısaca küçük bilgiler vereceğim sizlere. Mehmet hocam Ankaralı, Kalecik doğumlu, 1947. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan 72 yılında mezun oldu. Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde görev yaptı. Dergah Yayınları'nda takriben 3 yıl görev yaptı. TRT Kurumu'nda 77-78 evet. Göreviniz var.
Sizler doğmadan.
Doğmadan. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu, kurucu başkanı, şeref başkanı. Onlarca dergide yazdı. Onlarca kitabı var. Yani kitaplarının isimlerinden birkaç tanesini söylesem size. Camideki Şair Mehmet Akif, Türk Kimliğinin Coğrafyası, Son Darbe Ergenekon, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu gibi Batı Taklitçiliği ve Şapka bizim üniversite yıllarımızda çok elimizden düşürmediğimiz bir kitabıydı. Bir gönül adamı, bir fikir adamı, bir Türkçe adamı. Ama asıl onu ben Mehmet Doğan denen aklıma gelen şey hep Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstiklal Marşı olmakta. Evet. Neden Mehmet Akif Ersoy, neden Safahat, neden İstiklal Marşı sizi bu kadar çok kendisiyle meşgul etti efendim?
Evet. Efendim tekrar iyi yayınlar diliyorum. Biz 1978 yılında Ankara'da bir grup yazar, Türkiye Yazarlar Birliği'ni kurduk. Evet. Ağustos ayındaydı. O yıllar, Türkiye'nin o yılları böyle çatışmalı, kavgalı yıllardı. Biz bunun ötesine yükselen bir yazar grubu olmak istiyorduk. Kendimize de bir öncü yazar bulmak için düşündük, taşındık. Bu Mehmet Akif olabilir dedik. Yani bizim eski tabirle yol atamız.
Yol atamız. Mehmet Şimdi Akif. Rol model diyorlar ona biraz.
Evet. Yani neden böyle? Mehmet Akif çok büyük bir şair. Bu büyük şiir kabiliyetini dinine, vatanına, milletine hizmet için kullanmış. Ömrünün, bütün ömrünü buna sarf etmiş, vakfetmiş evet. Birisi. Hayatı bundan ibaret diyebiliriz. Ayrıca da karakterli, ahlaklı olduğu gibi neyse o. Zaten şiirinde de onu söylüyor. Sözüm odun gibi olsun, doğru olsun tek diyor. Ve aynı zamanda da bizim Milli Marşımızın şairi, Çanakkale Şehitleri gibi bir muazzam
şaheser,
abidevi şiirin sahibi. Dolayısıyla biz dedik Mehmet Akif üzerinden konuşmalıyız. Toplum diyaloğumuzu öyle kurmalıyız. Ve o sene 1978 yılı Aralık ayının 27'sinde Mehmet Akif'in vefat yıl dönümünde ilk defa Hacettepe Üniversitesi'nin sahasında kalmış olan iki katlı kerpiç bir bina Taceddin Dergahı'nı ziyarete gittik. Bunu tabii üniversite idaresine telefonla söylemiştik, telefon açıp. O zaman bugünkü modern cihazlar yoktu. Hacettepe Üniversitesi orayı müze, Mehmet Akif müzevi olarak değerlendiriyordu. Ama biz biliyorduk ki biraz bu ihmale uğramış bir yer burası. Ve sabahleyin işte saat 10-10.30 gibi biz Taceddin Dergahı'na yaklaşırken baktık ki Hacettepe Üniversitesi'nin görevlileri ellerinde bir takım eşyalar, resimler, kitaplar filan dergaha doğru gidiyorlar. Meğer aslında orası kapalı bir yermiş. İçindeki eşyalar zayi olmasın diye saklamışlar depoya. Biz geliyoruz diye mecburen tabii. O eşyayı tekrar müzeye, Mehmet Akif Müzevi'ne yerleştirmeye
çalışıyorlar.
Yani böyle bir güzel bir vesile olduk diye sevindik. Tabii Taceddin Dergahı aslında o kadar önemli bir yer ki. Şimdi İstiklal Marşı orada yazılmış.
Evet.
Mehmet Akif 3 yılını Ankara'dayken orada geçirmiş. Aslında tarih orası. Evet. Küçük, mütevazi, kerpiçten bir ev.
Evet.
Mehmet Akif 3 yıl orada, o binanın duvarları içinde
kalmış.
İşte sedirinde oturmuş. halısına
avlusuna volta atmış.
Avlusunda işte şiir fasılları yaparlarmış. Çay içerlermiş filan. Böyle bilgiler de var. Ve işte o İstiklal Marşı yazmayı kabul ettikten sonra da orada yazmış. Bu doğrudan doğruya tarih. Yani bir genci Taceddin Derya'nı gezmeye götürdüğünüz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Tarihin bir dönemini gözünde canlandırmasına sebep oluyorsunuz.
Yani benim bundan bir yıl önce üniversite okuyan kızımla üniversite sınava girecek olan oğlumu Taceddin Dergahı'na götürdüğümde bugünkü manzarayı görmemin işaret fişeğini o gün size attınız, öyle mi? Yani biz bugün gayet güzel çocuklar gitti, orada camide namaz kıldık, resimlerle gezdiler, o canlandırmaları gördüler. Yani ilk işaret fişeği o zaman batırdı efendim. Bizim bir, şu an gayet güzel orası.
Bizim bir tuzumuz var. Şöyle şimdi, orası bir gecekondu bölgesiydi. Üniversite kanun çıkarılmış. İstediği yeri kamulaştırabiliyor. Parası buldukça da kamulaştırmaya devam ediyor. Ama üniversiteye verilirken o bölge, bu Taceddin Derya'nı koruyacaksınız diye verilmiş. Ama etrafı yıkılacak eski Ankara evleriyle dolu. Yıkılacağı bilindiği için kimse onaramıyor. Biraz çökmeye başlamışlar, harap olmuşlar. Bir de o zamanın sağ sol çatışması arasında kalmış bir bölge. Hmm. İşte diyelim ki onun güneyi sağ, kuzeyi sol, orada sınır teşkil ediyor. Hmm. Böyle belalı bir bölge yani. Biz o tarihten itibaren o ziyaretleri her yıl iki kere, önce vefat yıl dönümü, sonra işte İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günleri gidiyoruz. Bu tabii orada bir farkındalık meydana getirdi.
Eyvallah.
Yani oradaki halk kendiliğinden bizim toplantılarımıza gelmeye başladılar filan. Herkes de bir heyecan, işte gözyaşı dökenler filan. Çünkü garip kalmış bir bina orası. Evet. Mehmet Akif de zaten garip bırakılmış bir adam.
Evet.
O zaman Mehmet Akif'in aleyhinde bir takım yayınlar filan da yapılıyor. Bir de İstiklal Marşı'na karşı da bir tavır geliştirilmiş. İşte solcular İstiklal Marşı'nın dini bir muhteva var diye kızıyorlar. Dindarlar da bu bir milli marş kardeşim bu filan, ırkçılık.
Milli marş mı olur?
Hayır, ırkçılık filan. Biz de diyoruz ki Mehmet Akif yani o kritik zamanda millete ümit ve iman aşılamak için bu marşı yazmış. Bu bizim milli mutabakat metnimizdir diyoruz.
Bir de abi son dönemde önce farkındalığımız yoktu bununla ilgili. Öğrendik aslında bir de bir Kur'an-ı Kerim meal yazım hikayesi var Sayın Mehmet evet. Akif Ersoy'un. Onu da bir sizden dinlemek isteriz. Nedir, ne olmuştur, evet. Nasıl olmuştur? Çok speküle edilen bir konu bu da.
Efendim Büyük Millet Meclisi 1924 yılında Kur'an-ı Kerim'in bir tercümesinin yapılmasını, o zaman meal demiyorlar, tercümesinin yapılmasını, tefsirinin yapılmasını ve en muteber hadis kitabı olan bu Sahih Buhari'nin tercümesinin yapılıp yayınlanmasını kararlaştırıyor.
Evet.
Tabii Diyanet İşleri Teşkilatı adına. Bunun için bütçeye tahsisat konuluyor. Ve ondan sonra da bu meali kimin yazacağı sorusuna verilen cevap Mehmet Akif bunu yapabilir. Çünkü Mehmet Akif'in Türkçesinden hiç şüphe yok. Yani Türkçenin en büyük şairlerinden birisi. Arapçası çok iyi. Mesela 1922-23'te bir Ankara'da böyle telif ve tercüme heyeti kuruluyor. Orada Arapça konusunda uzman olarak Mehmet Akif de var yani. Öyle birisi. Ve dini ilimlere de vakıf. Aynı zamanda modern ilim okumuş. Böyle adam bulmak kolay değil.
Değil, eyvallah.
Yani Mehmet Akif veterinerlik, o zaman baytarlık tahsil etmiş. Ama babası müderris. Babasından, babasının arkadaşlarından ve kendi gayretleriyle çok güçlü bir dini kültür edinmiş. Ve bununla da zaman zaman o kendi yayınladıkları Sebil-i Reşat dergisinde böyle tefsir mahiyetinde yazılar yazıyor.
Evet.
Tabii Mehmet Akif pek buna istekli olmuyor. Yani bu ağır, mesuliyetli bir iş. Yapmak istemiyor. Belki kendi şiir tamamlamadığı, yarım bıraktığı şiirleri tamamlayacak. Yeni şeyler yazacak filan. Ama sağdan soldan çok Mehmet Akif'e baskı oluyor. Bütün dostları, ahbapları diyorlar ki bunu sen yapmalısın. Zaten tefsir kısmında Elmalı Hamdi Yazır'a vermişler. Onun üzerine Mehmet Akif bunu kabul ediyor. İşte bir mukavele yapılıyor. O mukaveleden bir avans da veriyorlar Mehmet Akif'e. O sırada Mehmet Akif kışları Mısır'a gidiyor. Yazında İstanbul'a dönüyor. İşte birkaç ay kalıyor. Tekrar gidiyor. Ve Mehmet Akif işte tekrar vazifeyi alıp gidiyor ve çalışmaya başlıyor. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla 6 yıl sürüyor. 6 yıl içinde Mehmet Akif, bu az bir zaman değil, tercümeyi bitiriyor. temize çekiyor. Eskiden tebyiz etmek, beyaza çekmek derler.
Beyaza çekmek.
Tebyiz.
Eyvallah.
Tebyiz. Beyaza çekmek derler. Beyaza çekiyor. Yani hazır Türkiye'ye gönderecek. Fakat o sırada 1930'lu yılların başındayız. Ve Türkiye'de bir din reformu fırtınası esiyor. İşte ezanın Türkçe okunması. Kametin cami içindeki şeylerin Türkçe okunması. Hatta
yapılan bir kısım inkılaplar belki bunu çağrıştırıyor.
Hatta yani namaz kılarken ayet ve surelerin Türkçe okunması gibi bir takım şeyler var. Mehmet Akif bunu duyunca şöyle bir zehaba kapılıyor. Ya ben bunu yani çok emek verdim. Yani insan 6 yıllık 7 yıllık emeğine kıyar mı? Kıymaz. Kıyma. Ama ben diyor bunu gönderirsem bunu Kur'an-ı Kerim yerine koyarlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir tercümesi aslının yerine geçmez. Yani Kur'an'ın orijinalini bütün Müslümanlar bilmek, okumak durumunda tercümesini yapıyorsan, işte meal hazırlıyorsan, tefsir yapıyorsan o binlerce, yüz binlerce olur ama Kur'an bir tanedir. O yüzden göndermiyor. Mukaveleyi feshediyor. Avansı Elmalı Hamdi yazara iade ettiriliyor. Dolayısıyla meal bittiği halde yani şey sonucunda kendisine sipariş edildiği halde teslim edilmiyor. Bu şekilde kalıyor. Fakat diyeceksiniz ki
Mehmet yakın zamanda ona atfedilen bu meal onundur diye bazı mealler çıktı. Hatta yarım olduğu söylendi, tartışmalar oldu. Hani Akif üzerindeki ihtisasına istinaden de bunu soruyorum. Onu inceleyebildiniz mi? Bakabildiniz mi? Yoksa hakikaten yok olmuş mudur o? Yakılmış mıdır o?
Şimdi onun şöyle bir hikayesi var. Tabii Mehmet Akif biliyorsunuz 1936 Haziran'ında karaciğer rahatsızlığı var. Kendini iyi hissetmiyor. Biraz da Kahire'nin, Mısır'ın ikliminin kendisine iyi gelmediğini düşünüyor. Ve en önemlisi de ya öleceksin memleketimde öleyim diye bir düşünceye kapılıyor. Ve o zaman vapur seferleri var İskenderiye ile İstanbul arasında.
Evet.
Vapura biniyor ve İstanbul'a geliyor artık dönmemek üzere. Gelince de zaten hemen neredeyse hemen hastaneye yatırıyorlar. Tedavi etmeye çalışıyorlar. Mehmet Akif bu sefere çıkmadan yani memleketine dönmeden önce Mısır'daki çok yakın ahbabı olan İhsan Efendi'ye bu Ekmelettin
İhsan'ın babası Yozgatlı bir alim.
Senin de hemşerindir.
Eyvallah.
Evet, diyor ki İhsan bunu al. Ben dönersem mesele yok. İcabına ben bakarım ama dönmezsem bunu yok et diyor. Yani kimsenin eline geçmesini o tercümenin Mehmet Akif istemiyor. Ve bu İhsan Efendi buna kıyamıyor anlaşılan. O kendisi 40'lı yıllarda İhsan Efendi vefat ediyor.
Hı hı.
60'lı yıllarda, 60 darbesinden sonra, 27 Mayıs'tan sonra yine işte Türkçe ezan, işte falan feşmeken Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet şeyleri çıkıyor. O sırada da Mısır'daki böyle oraya yerleşmiş olan Türkler veya talebe olarak Arapça veya işte eserde okuyanlar, Mehmet Akif'in bu vasiyetinde bilenler Ekmelettin Bey'e gelip diyorlar ki, oğlum yani baban bunu yapmadı ama şimdi kötü bir devirdeyiz. Bu bir şekilde bu adamların eline geçer, sıkıntı olur. Yani Mehmet Akif'in vasiyeti de yerine gelmemiş olur. Gel bunu yakalım diyor. Onların söylediklerine göre bu birkaç kişinin müşterek ifadesi ve o meal orada yakılıyor, imha ediliyor. Diyeceksiniz bu eldeki metinlerine, yayınlananlarla onların şöyle olduğunu sanıyoruz ki öyle. Mehmet Akif başlangıçta bir takım örnek tercümeler yapıyor, gönderiyor. Diyanete. İşte bunlar muhafaza edilmiş. Bir kısmı veya hepsi edilmiş. Mehmet Akif ne zamana kadar bu müsveddeleri gönderdi bilmiyoruz. Onları derleyip, toplayıp yayınlayan arkadaşlar var. Bu da güzel bir şey ama öyle sanıyorum ki bunlar Mehmet Akif'in nihai tercümesi değil. Yani deneme mahiyetinde yaptığı tercümeler. Dolayısıyla gene önemli ama Mehmet Akif'in bütün meali zaten yok ortada. Bu da nihai tercüme değil.
Evet. Safahata çok ayrı bir kıymet veriyorsunuz safahata. Evet. Yazarlar birli olarak hem Akif'e hem de safahata. Safahatla ilgili bu kadar safahat okumalarınız olduğunu biliyorum. Sohbetlerinizden haberdarım. La ilgili söyleyeceğiniz neler var? Yani bugünün gençlerine özellikle safahat sizin için ne ifade ediyor? Evet. Safahata nereden ve nasıl bakalım? Nasıl istifade edelim safahattan?
Evet. Tabii bizim klasiklerimiz nedir? Yani hadi 5 tane say, 10 tane say denilse mutlaka bunların içine Mehmet Akif'in Safahat'ı girer. Safahat 7 ciltten oluşan bir kitap aslında. Yani 1911'den itibaren Mehmet Akif'in kitap halinde yayınladığı 7 kitap. İlk kitabın adı da Safahat. külliyatın, 7 kitaplık külliyatın adı da Safahat. Safahat safalar demek. Evreler, devirler demek. Eyvah. Mehmet Akif yaşadığı dönemi anlatıyor. Ama yaşadığı dönemin arka planında binlerce yıllık bir geçmiş var. O gün var ve geleceğe yönelik Mehmet Akif'in tasavvurları var. Dolayısıyla Mehmet Akif'in o penceresinden, o derinlemesine gören, basiretli gözünden bir dünya tasavvuru bu. Mehmet Akif şiirle o kadar çok şey anlatıyor ki bize. Osmanlı evet. toplumunun iyi taraflarını, kötü taraflarını, gücünü, zaafını, her şeyini anlatıyor. İslam dünyasının keza işte bugün de devam eden sıkıntılarını, o zaman da benzer sıkıntılar var. Bunlardan bahsediyor. Bizim o sırada içinden geçtiğimiz savaşlar var. İşte Libya'dan başlıyor. Trablusgarp'a İtalyanlar çıkarma evet. yapıyor. Arkasından Balkanlar
Savaşı'nın evet.
Balkan Harbi bir fecaat, bir felaket. Yani milyonlarca insan Balkanlardan sökülüp İstanbul'a, Anadolu'ya doğru gönderiliyor. Sefalet yolda çoğu bunların kış kıyamet hayatını kaybediyor. Ve tabii ardından Birinci Dünya Savaşı var. O da yani 6-7 cephede devam eden bir savaş. Ve o savaşın Çanakkale cephesi var. Ve Mehmet Akif hayatın içinde bir adam. Hayatın içinde ne varsa onunla ilgileniyor ve tabii ki bu savaşlarla, bu mücadelelerle ilgileniyor. Şiirlerinde bunlar da var. Mesela Çanakkale ile ilgili şiirleri var. Berlin'e davet ediliyor. Berlin hatıralarını yazıyor. Ondan sonra Arabistan'a vazifeyle gidiyor. Orada gene keza öyle şiirler yazıyor. Yani Mehmet Akif'i tanımak, sadece Mehmet Akif'i tanımak değil, çok geniş bir açıyla belki de bütün zihin dünyamızı tanımak demek.
Eyvallah. Asım'ın nesli de Safahat'ta en öne çıkan bölümlerden. Buradan Akif Ersoy'un Asım'ın nesli bölümü böyle isimlendirmesinin amacı sizce neydi? Buradan biz neler alabiliriz?
Evet, Mehmet Akif'in bu 7 kitabından 6.'sı Asım'dır. Asım özel bir isim. Bu kitaba Mehmet Akif Asım ismini vermiş. Bunun birçok sebebi var. Asım ismetli demek, ahlaklı, dürüst, temiz demek. Yani onun genç tasavvuru buna dayanıyor.
Güzel.
Yani gençlerin İffetli, böyle bir karakteri
ahlaklı bir genç.
Evet.
Nesil.
Ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde Asım, Yasum'u yani Asım'ın türevi olan kelimeler geçiyor. Burada da kurtarıcı gibi manalar aldığı görülüyor. Yani başka anlamları da var. Bir de tabii İslam tarihinde önemli Asımlar var. Yani sahabe içinden meşhur Asımlar var. Mehmet Akif muhtemelen bütün bunları göz önünde bulundurarak Çanakkale Savaşı'na katılan, öğrenciyken, tahsilini yarıda kesip Almanya'da, Avrupa'da öğrenciyken, tahsilini yarıda kesip Çanakkale'ye gönüllü olarak katılan bir genci anlatıyor. Bu genç savaşa katılmış, gazi olmuş, arkadaşları elbette ki birçok arkadaş şehit olmuşlar. İstanbul'a dönmüş, bu Mehmet Akif'in babasının öğrencisi olan Köse İmam'ın oğlu Asım. Köse İmam bu savaşa katılan, döndükten sonra da İstanbul'da uyum sıkıntıları çeken gencin üzerinde tesirli olacağını düşündüğü için Mehmet Akif'i ziyarete gelmiş. Onu vaaz-ı nasihat etmesi için. Yani nedir Asım'ın o sıradaki problemi? Asım tabii büyük bir ideallerle savaşa girmiş. Arkadaşları orada şehit olmuş. Bu dönmüş ki İstanbul'a harp zenginleri türemiş. İşte bir takım ahlaksızlıklar. Yani milletin parası çarçur ediliyor.
Biz bunun için savaşlık duygusuna
böyle bir hisse kapılacak kapılıyor.
Hisse olaylar var evet.
Ve onu gidermek için hani bizde derler ya işte diliyle ondan sonra eliyle falan diye eliyle halletmeye çalışıyor meseleyi. Mesela o kıtlık zamanında böyle büyük ziyafetler çeken, içkili şeyler yapanlara canı sıkılıyor. Millet aç perişan. Onlara haddini bildirmeye çalışıyor.
Evet.
İşte Ramazan günü vapurla seyahat ederlerken birkaç böyle kopuk delikanlı, alafranga delikanlı sigara içiyorlar ve babası Köse İmam yani bir din alimi onun yüzüne filan üflüyorlar. Bu da onun üzerine sen misin? Pataklıyor onlara filan. Ancak jandarma kurtarabiliyor bu süpeleri. Böyle bir sürü şeyler yapıyor ve babası da aslında yani bunu yanlış bulmuyor ama bu diyor senin işin değil. Bunları yapmak kanunun, devletin işidir.
Evet.
Otoritenin işidir. Sen bunu yaparsan Yani bu kabadayılığa gider.
Eşkıyalığa gider büyük bir süre sonra.
O yüzden diyor sen dön işte neyse Mehmet Akif Asım'la tanışıyor. Asım'la konuşuyorlar. Aslında Mehmet Akif'in Asım'a çok muhabbeti var. Neden? Bunlar büyük bir idealle yani tahsillerini kesmişler.
Cephelere gitmişler. Kanlarına kıtmışlar.
Gönüllü olarak cepheye katılmışlar. Savaşmışlar. Yani bir sürü Asım var. Binlerce Asım var. Bunlar için de Asım'ın nesline de büyük ehemmiyet veriyor. Yani bizi kim kurtaracak diyor ki Süleyman bir yerde. O da diyor ki şüphem var hocam Asım'ın nesli kurtaracak diyor. Tabii Asım'ın babası da oğlundan şikayetçi. Ya nerede diyor. Ne faikiyeti var bunların falan diyor. İşte o zaman Mehmet Akif yani bunların üstünlüğünü yaptıkları işleri anlatmaya başlıyor.
Evet.
Asım'ın nesli demiştim ya nesilmiş gerçek.
Çiğnetmeden.
İşte çiğnetmeden namusunu çiğnetmeyecek. Dedikten sonra işte şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye o Çanakkale şehitlerine şiirinin başlangıcına giriyoruz. Ve Mehmet Akif gerçekten Asım üzerinden öyle bir Çanakkale anlatıyor ki bugün işte Çanakkale ruhunu ayakta tutan esas metin Mehmet Akif'in bu şiiridir.
Yani nedir Çanakkale ruhu abi? Yani
binlerce cilt kitap var. Herkes bir türlü anlatıyor. Ama Mehmet Akif gerçekten en derinlemesini anlatıyor. Ruhuyla, özüyle anlatıyor. Hı hı. Bu Çanakkale şehitlerine şiirinde. O şiirin birinci bölümü savaş tasvirleridir. Enkazı beşer savruluyor. Yani
kol, kanat, göğüsler, işte parçalanmış
cesetler. Bütün ayrıntılarıyla şeyi anlatıyor. Ve işte bu ifadenin sonuna yaklaşırken de şüheda gövdesi baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.
Evet gerçekten bu bölüm, şiirin bu bölümü müstesna bir şiir.
Eyvallah.
Ve Mehmet Akif'in biliyorsunuz Mehmet Akif'le ilgili sözün başında da dedik sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek diyor ya. Pek sanat yapmak istemiyor Mehmet Akif. Yani yapmacık buluyor sanatı. Ama burada görüyoruz ki Mehmet Akif daha önceki kişiliğinin ötesinde bir şekilde konuşuyor. Çok derinden konuşuyor.
Cezbeli. Evet.
Ne diyor mesela? Yani bu şehidi tasvir ederken. Efendim diyor ki ona gök kubbeyi tavan olarak çatmak lazım. İşte yedi kandilli Süreyya'yı indirmek lazım. Bir sürü işte avucun, Nisan bulutunu.
Peygamber avucunu açmış.
En sonunda da avucunu açmış. Yani göğsünü sana açmış peygamber evet. Diyor. Kucaklayacak.
Kucaklayacak.
Tabii Mehmet Akif bu işte tasviri yaparken bir yerde diyor ki yani sana sıradan bir türbe olmaz. Gömelim sen gel seni tarihe desem sığmazsın.
Tarihe sığmazsın.
Her cümerdettin envara da yetmez o kitap falan diyor. Tabii böyle bir şehidin türbesi sıradan olmaz. Mezar taşı sıradan olmaz. Ne diyor? Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Peki Kabe mezar taşı olursa onun üzerine sıradan bir kitabeyi sanki mezar yazılabilir mi?
Yazılamaz.
Yazılamaz. O zaman ne diyor? Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Evet Mehmet Akif diyebiliriz ki bu şiiri ruhunun vahyini duyarak
yazmıştır.
Başka türlü izahı mümkün değil. Öylesine bir hal içinde bunu yazmıştır ki işte bu işte sözünü ettiğimiz ruhunun vahyi
ruhunun
diyebileceğimiz
vahyini şiir. Duyarak yazmıştır.
Bu şiiri nereden yazdı Mehmet Akif? Bu şiiri Mehmet Akif.
Akif'ten girdik, Akif'ten devam edelim efendim. Evet. Yani Mart ayına da girdik hem. Evet, ben Mart ayına hem Çanakkale ve Akif haftası, İskal Marşı haftası
Mart
var. O yüzden Akif'i konuşmayı doğru buldum. Buyurun efendim.
Arabistan'a özel bir görevle gönderiliyor Mehmet Akif. İşte teşkilat-ı mahsusa reisi Eşref Bey var. Başka birkaç kişilik bir grup var. Tabii ki askerler var. Onları koruyan askerler falan var. İşte Arap emirlerini Osmanlı Devleti'nin yanında tutmaya çalışıyorlar. Çünkü Hüseyin'in isyan edileceğine dair haberler
var.
Osmanlı merkezine ulaşmış durumda. İşte bu seyahat sırasında işte Necit Emiri ile görüşüyorlar. Suud Emiri ile görüşemiyorlar. İşte bir takım temaslar yapıyorlar.
Evet.
Ve nihayet de dönüş zamanı geliyor. İşte o çölleri kat ederek geliyorlar ve Hicaz Demiryolu'nun Mekke'ye, Medine'ye yakın yakın dediysem yine 300 kilometreden fazla mesafede bir istasyonuna ulaşıyorlar ve o istasyonda biraz dinlenecekler ve demiryoluyla devam edecekler. Evet. İstasyonun adı da El Muazzam.
Büyük istasyon.
Ama mevkiin adı bu demek ki. Küçük bir istasyon aslında. O sırada işte Mehmet Akif dışarıda dolaşırken Eşref Sencer o zamanki en hızlı iletişim aracı telgraf. Yani şimdi telgraf makinesinin başına ona manipüle diyorlar galiba. Unuttuk evet. Onları. Oturuyorsunuz. Kiminle haberleşecekseniz tıklıyorsunuz. İşte karşı taraftaki hazır oluyor. Ve Enver Paşa ile görüşüyor şey. Eşref Sencer Bey. Harbiye Nazırı Enver Paşa. İşte Enver Paşa konuşurken laf arasında diyor ki ordumuz Çanakkale'de muzaffer oldu. Düşman cepheyi terk etmeye başladı. Tabii Eşref Bey bu haberi duyunca büyük bir sevinç ve heyecana kapılıyor. Mehmet Akif de dışarıdan geliyor. Ona da söylüyor. Tabii Akif büyük bir heyecan içinde. Yani bütün ruhu adeta ayaklanmış vaziyette. Akşam oluyor. Bütün gece uyumuyor. Derler ki çölün en iyi zamanı gece vaktidir. Neden? Gündüz müthiş sıcak. Gece serin ve yıldızlar. Çöl gecesi. Bulut yok, bir şey yok. Olma ihtimali de yok. Sayamayacağın kadar yıldız. Gökyüzü. İşte Mehmet Akif o atmosfer içinde Asım'ın bu bölümünü yazıyor. Çanakkale şehitlerine şiirini bölümü yazıyor. Heyecan kasırgaları içinde yazıyor. Gerçekten de bu şiirde hissediliyor. Bu masa başında yazılmış sıradan bir şiir değil. Yani. Ve o şiiri de uzun süre yayınlamıyor. Bu ilginç bir şey. Yani bu hadise işte 1915 yayınlamıyor. Asım'ı peyderpey yayınlıyor. Çeşitli
vesileler,
dergi,
Semdur Reşat'ta vesaire. Evet.
Tefrika ediyor adeta.
Tefrika ediyor, evet.
Ve onu da 1918 Eylül'ünde falan başlıyor. Fakat Asım kısmını, yani asıl bu Çanakkale şehitlerine kısmını yayınlamıyor. 1924 yılı Temmuz ayında ilk defa bu şiir gün yüzüne çıkıyor. Sebilur Reşat'ta iki sayfa halinde yayınlanıyor. Ve böylece Çanakkale şehitlerine şiirin herkesin malumu oluyor. Ve ertesi ayda İstanbul'da o sırada Mehmet Akif yaz münasebetiyle Asım kitabı da bir kitapçık olarak yayınlanıyor. Ve işte yani edebiyat tarihimizin çok önemli bir eseri bu. Gerçekten öyle bir eser. Bu eser yayınlanınca Akif'in de orada olduğunu gören Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif'in çok yakın arkadaşı, evet. Onu çok iyi tanıyan, hakkında kitap yazmış olan bir şair ve hukukçu aynı zamanda. O diyor ki ya Akif de buradayken bu kitapla ilgili bir toplanalım, bir yemek yiyelim. Akif'e de şiirler okutalım filan diye. Ondan sonra bir yemek veriyor. O zamanın işte Üstad-ı Azam olarak bilinen, Şair-i Azam olarak bilinen Abdülhamit'i filan davet ediyor. Cenab-ı Şahabettin'i davet ediyor. Başka şairler filan da var. Böyle bir meclis oluşturuyorlar ve orada yeniliyor, içiyor, şiirler okunuyor ama Mehmet Akif bütün ısrarlara rağmen tek mısra bile şiir okumuyor. 1924 yılı Mehmet Akif'in Asım'ın yayınlandığı ayın içinde oluyor bu toplantı.
Ben sevgili dinleyiciler, Hocam Mehmet Doğan'la Akif üzerine yaptığım bu sohbete doyamadım. İnşallah onun müsait olduğu bir vakitte bunun devamını erdirmek isterim. Önümüzdeki hafta yeni bir Akılda Kalanlar programında buluşuncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Akılda Kalan.